Abi bir şey soracağım ben başlarken.
Sor abi.
Sen geçen hafta insanları LinkedIn'den eklemiştin.
Aa evet.
Var mı bir gelişme?
Abi yok ya. Hiçbir gelişmiyor. Kimse geri takip etmedi. Takibimi de onaylamadı. Yani
Aa.
öyle duruyor. Bir tek Pat Gelsinger işte. Ya daha doğrusu ben bunları takip ettim.
Tamam ama bağlantı olarak da ekledin.
Evet, bağlantılara kabul gelmedi. Takip ediyorum. Pat Gelsinger'da vatan bir bütündür, bayrak inmeyecek, çanlar dinmeyecek falan diye böyle şey yaptı, bir şeyler paylaştı. Ben zannettim ki Intel yine böyle kötü gidiyor işler Intel'de. Meğersem Veteranlar Günü'ymüş Amerika'da. O yüzden öyle bir paylaşım yapmış.
Veteranlar dedin, Gaziler Günü.
Evet, aynen. Öyleymiş. Bilmiyordum ben bunu.
Sonra Veterinerler Günü falan
Veterinerler Günü'nde.
zannetmesin
Yani olmadı.
insanlar. O zaman bu hafta kimi ekleyeceğini biliyorsun.
Evet, Hanekef Haber.
Belki o kabul eder.
Umarım. O kabul ederse o zaman sövmeye bırakıyorum Hanekef Haber'e.
Yapma be, bir LinkedIn davetini kabul edecek diye bence sövmeyi bırakamazsın.
Neden ya? Bırakmalı. Ben bırakırım şimdi. Belli olmaz. Belki işimize gelecek Hanekef Haber ilerleyen yıllarda.
Ya programımıza mouse mu verdi? Klavye mi verdi? Webcam mi verdi? Bunları vermedi abi. O zaman sen niye hemen yelkenleri suya indiriyorsun? Ben anlamıyorum ki.
Ben o bölümü atacağım Haneke'ye. Diyeceğim ki senin hakkında konuştuk. Belki verecek. Dur bakalım. Yani yavaş yavaş.
O zaman Haneke dedik. En başta Pet de dedin.
Evet.
Tabii ki programımızın ayrılmaz konuyla başlayalım istersen.
Intel mi yine?
Intel. Nasıl bildin?
Abi çünkü Pat Haneke falan böyle vizyonsuz isimleri sayınca aklıma vizyonsuz bir tane şirket geldi, o da Intel. Şu programda bahsettiğimiz en vizyonsuz şirketlerden biri Intel, diğeri Microsoft. Bunlar aklıma geliyor bir.
Intel gerçekten garip bir şirket ya, bu kadar büyükken böyle aciz bir duruma düşmesi ya şeyi de düşündürüyor abi. Bak, yıllarca Intel özellikle masaüstü tarafında, laptop tarafında AMD'ye göz açtırmadı. Yani pazar payları %90'ı falan üzerindeydi. E tabii ki hani hep diyoruz ya, Intel sadece masa üstüne işte laptopları ürettiği işlemcilerden ibaret değil. Tıpkı Nvidia gibi. Mesela Nvidia'yı da insanlar çok fazla ekran kartı sattığı için hani şu anda trilyon dolarlık bir şirket haline geldi zannediyorlar, ama bu şirketlerin asıl faaliyet alanları kurumsal çözümleri. Ve işte tam olarak burada Intel yine oyuncuları üzecek bir açıklama yapmış. AMD'nin belki haberin vardır. 3 nesildir işlemcilerinde kullandığı bir teknoloji var. 3D V-Cache teknolojisi. Hatta bu işlemcileri de isimlerinin sonuna X3D takısını alıyorlar. Yani bir AMD işlemcisi görürsen, mesela AMD Ryzen 7 9800 X3D diye bir işlemci görürsen, bil ki 3D V-Cache teknolojisine sahip. Intel 3D V-Cache'i kullanacakmış. 3D V-Cache'e benzer bir teknolojiyi kullanacakmış daha doğrusu. Fakat bunu Clearwater Forest Xeon işlemcisinde kullanacakmış. Bunlar da sunucu işlemcileri. Ve yaptıkları açıklamada demişler ki, masaüstü işlemcileri bizim iş modelimizde oldukça küçük yer tutuyor. Dolayısıyla masa üstünde kullanılan bir teknolojiyi sunucu tarafına aktaramadığımız bir dünyada ya da bunun karlı olmadığı bir durumda demek istemişler. Bunu biz masa üstüne getirmekte uğraşmayacağız demişler ve oyuncuları üzmüşler. Çünkü abi şöyle, 9800 X3D geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıktı AMD'den. Ve normalde 9000 serisi işlemciler 7000 serisi işlemcilere göre çok az performans artışı sağlıyorlardı. Yaz aylarının sonlarına doğru çıkmışlardı Ağustos'ta ve bütün karşılaştırmalar hüsrandı. İşte %1, %2 yer yer aynı. İnsanlar diyordu ki ya biz niye 9000 serisi alalım ki? Hatta 9000 serisi 7000 serisiyle o kadar başa baş gittik ya abi. 7800 X3D fiyat olarak deli bir artışa girmişti. Çünkü hala oyuncular için alınabilecek en iyi işlemciydi. Sonra işte 9800 X3D çıktı. Dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda inanılmaz bir performans artışı verdi. %10, %15 kıyasladığımda 7800 X3D. Intel ne yaptı? Intel de hani sorunlarla uğraşıyordu ya, 13. nesil, 14. nesil masaüstü işlemcilerinde bu voltaj sorunu vardı. Onları sözde çözdü ama insanların artık güveni kalmadı. İnsanların zaten hali hazırda böyle AMD'ye geçmesini kolaylaştırmışken 9800 X3D'nin bir nesil içinde %10'un üstünde performans artışı sağlaması ve üstüne Intel'in yeni çıkardığı masaüstü işlemcilerinin bu sorunlu dediğim işlemcilerden daha kötü performans sergilemesi dolayısıyla tam bir hüsran oldu abi. Yani sana şöyle söyleyeyim, 9800 X3D Intel'in en tepe modelinden hem daha ucuz, sanırım 400 dolara 600 dolar gibi bir fark var. Yani %50 demeyeceğim, %33 daha ucuz Intel'le kıyaslandığında. Hem de daha az güç tüketiyor, hem de yer yer %40, %50 performans artışı sağlıyor. İşte Intel diyor ki biz masa üstünde zaten çok bunun karlı olduğunu, çok da bize bir getiri sağlayacağını düşünmüyoruz diyerek normal kullanıcılar, tüketiciler üzerindeki etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Evet, sunucuya veriyor, tamam, güzel. Evet, sunuculardan daha çok para kazanıyor, bu da doğru. Ama yavaş yavaş Intel'in özellikle bu nesilde kan kaybetmeye devam ettiğini göreceğiz gibi duruyor abi. Çünkü bu hiç hoş bir gelişme değil açıkçası. Ya keşke sunsaydı oyunculara. Bir yandan da abi tamam biz Intel'le dalga geçiyoruz, işte Microsoft'la dalga geçiyoruz vesaire ama tekelleşme gerçekten iyi bir şey değil. Mesela işte Nvidia. Nvidia ekran kartlarının tepe modellerinde rakipsiz. Ve AMD dedi ki biz gelecek nesilde, Ocak ayında tanıtacakları nesilde tepe modeli çıkarmayacağız. Nvidia'ya hiç rakip olmayacağız dediler. Nvidia ne yapacak abi, söyleyeyim mi? O tepede rakipsiz olan modellerini öyle fiyatlar çekecek ki. Mesela şu anda konuşuluyor 2000-2500 dolarlık ekran kartı olacağı söyleniyor 50-90'ın. Çünkü rakibi yok. Eğer o performansı almak istiyorsan kullanıcı olarak Nvidia'dan başka seçeneğin yok senin gideceğin. Ve o da istediği fiyatı çekebiliyor. E tamam, şu an AMD az önce bahsettiğim gibi 9800 X3 diye 400-450 dolar gibi bir fiyat istiyor. Ama yarın bir gün gerçekten rakipsiz kalıp pazarı iyice domine ettiğinde o işlemcileri de 400-450 dolar değil belki 700-800 dolardan almak zorunda kalacak kullanıcılar. O yüzden evet Intel için belki masaüstü küçük bir iş modeli, iş kolu olabilir masaüstü işlemciler. Ama kullanıcılar açısından buradaki rekabetin en azından başa baş çekişmeli bir şekilde devam etmesi gerekiyor ki fiyat dengesi de sağlansın. Stoklar da bulunsun. Kullanıcılar mağdur olmasın. Şu anda mesela 9800 X3D'ler stokta bulunmuyormuş.
Vay arkadaş.
Kara borsaya falan düşmüşler. 1000 dolara falan satılıyormuş işlemciler. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Yani Intel'den bir şey bekleyen masaüstü kullanıcıları beklemeye devam edebilirler diyebiliriz bu haberin özeti için.
Bekliyorlarken de bizim programı dinlemeyi bıraksınlar. Ya bizim programı dinleyip hala Intel'den bir şey bekliyorlarsa düzgün dinlemiyorlardır. Bırakın kardeşim bu programı. Bırakın bu programı dinlemeyin ya. Intel. Bak sen anlatıyorsun, ben Intel şaşırdım mı? Ben bu habere şaşırmadım. Intel şaşırtmıyor artık beni.
Yüzünde mimik bile oynamadı.
Aynen, belliydi ne olacağı yani. Intel hakkında bir tane iyi haber var mı? Çalışanlarına kahve verdi geçen hafta. Bir onun konuştuk iyi olarak.
O da aldığı kahveyi geri verdi ama meyveleri vermedi.
Abi ben de mesela misafirlerime kahve veriyorum. Ben de Intel kadar başarılı bir şeyim o zaman. Şirket değilim belki ama yani.
Hem de sen bir çeyrekte 16 milyar dolar zarar etmiyorsun.
Evet yani benim de bir çeyrekte ettiğim bazı zararlar var ama o kadar değil benimkiler ya, daha ufak.
Seninkiler genelde kalp kırıklıkları.
Hani maddi değil benimki. Hani manevi kayıplarım oluyor benim genelde.
Tabii onlar da genelde psikologla çözüldüğü için
Evet.
maddiye dönüşüyor diyebiliriz sanki.
O öyle diyorsak orası da doğru. Ben de bir çeyrekte bir miktar para kaybediyorum.
Kalbini kıranlar utansın demek için.
Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Tabii Intel şaşırtmıyor dedik. Şaşırtmamaya da devam ediyor. Şimdi ikinci haberimize de hiç şaşırmadım ben. Intel'in Magdeburg'daki fabrika planları suya düşebilirmiş. Yani niye düşmesin ki yani? Intel sonuçta.
Yolunda giden ne var ki bu gitsin
Aynen
desin.
öyle yani hani.
Ya Intel Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde ve bu eyaletin başkenti olan Magdeburg'da kuracağı bir fabrika projesinden vazgeçme aşamasında gibi duruyor. Her iki taraf da, yani Intel ve Saksonya-Anhalt eyaletinin yetkilileri de demişler ki Intel'in içinde bulunduğu finansal koşullardan ötürü iki tarafın da yakın takibi altında projeyi biraz daha erteleme kararı aldık. Ama ben çok açıkçası çok parlak görmüyorum sonunu. Burada Intel'in amacı 2027 yılında 1,5 nanometre üretim sürecinde işlemci üretebilmekmiş. Ama şu anki kararla birlikte fabrikanın 2029 veya 2030 yılında kullanıma hazır olması bekleniyor. Bu kararı da Intel 2026 yılındaki artık finansallarına ve projeksiyonlarına göre alacak gibi duruyor. Intel'in burada şöyle bir kaybı da olacak Meriç. Şu anda o arsayı elinde tutuyormuş. Yani mülk kendininmiş ama federal hükümetten, yani Saksonya Anhalt eyaletinden değil, direkt merkezi hükümetten 10 milyar dolarlık bir teşvik alacakmış normalde bu fabrika için. Tabii ki bu fabrikadan vazgeçerse bu teşvik de Alman federal hükümetinin kasasına geri dönecek gibi duruyor. Burada ilk notumu düşmüş olayım Meriç. Senle bir oyun oynayalım karşılıklı. 10 milyar dolar aklında tut, olur mu? Okey. Az sonra nereye geleceğimi göreceksin bir sonraki haberle birlikte.
Tamam abi, 10 milyar dolar aklımda. Ama şimdi bu Intel, yok efendim fabrika açıyor açamıyor, şöyle böyle iptal etti edecek. Bak TSMC'ye kardeşim. TSMC çatır çatır fabrikalarını açıyor. Şimdi Arizona'da bir fabrika kuracakmış.
Aslında fabrika kurulu kapasitesini artıracaklar abi. Şöyle, yine senin de dediğin gibi TSMC tıpkı Intel'in modelinde olduğu gibi Amerikan federal hükümetinden teşvik alıyor. Hatta yine geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik ya, Trump bir varyansın etmişti TSMC başta olmak üzere diğer çip üreticilerine. Hani bunlar Amerika'dan teşvik alıyorlar. Amerikan firmaları deli gibi bunlara çip ürettiriyor ve bu firmalar para kazanıyor ama bizim ülkeye hiçbir yatırım yapmıyorlar. Aksine Tayvan'da üretip bizim patentlerimizi, işte potansiyel istihdamımızı vesaire çalıyorlar demişti. Şimdi TSMC'nin Arizona'da kuracağı ya da kurduğu ve artık faaliyet aşamalarını ilerleteceği diyelim, Fab 21 kompleksi varmış. Fabrika 21, Fab 21 ne dersen artık. Bu fabrika 2030 yılına kadar tamamen bütün aşamalarıyla tamamlanacakmış ve yüksek hacimli üretimine geçecekmiş, üretime geçebilecekmiş. Fabrika tamamlandığında 6.000 kişiye doğrudan istihdam alanı sağlayacakmış. 20.000 kişiye de bu inşaat ve fabrikanın ilerlemesi sürecinde dolaylı bir istihdam sağlaması bekleniyormuş. Fabrikanın faaliyete geçmesi için toplam TSMC 65 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bundan not alıyor musun abi?
Aldım.
10 milyar euroydu. 65 milyar dolar. Toplam 75, yani euro desen 80 milyar dolar falan oldu değil mi? Harika. TSMC de tıpkı Intel gibi Amerikan hükümetinden destek alacak bu fabrika için. Bu desteğin 6,6 milyar doları doğrudan finansal destek olacak. 5 milyar doları da garantili borç desteği olacak. Yani 5 milyar doları ileride garantili bir şekilde borç alabilecek TSMC. Faaliyete geçtiği zaman fabrika TSMC'nin N2, yani 2 nanometre ve A16, yani 1,6 nanometre üretim süreçleriyle işlemciler üretilebilecek bu fabrikada. Ve fabrika 3 modülden oluşacak. İlk modülünün şu anda gayri resmi olarak faaliyete geçtiği söyleniyor abi. Bu modül de Apple'ın A16 Bionic işlemcilerini şu anda üretiyormuş söylentilere göre. Bu arada buradaki A16 ile TSMC'nin A16'sı karışmasın. Bu Apple'ın A16 işlemcisi. Diğeri A16 işlemci üretim süreci. İlk modül tamamen faaliyete geçtiğinde, yani 2025 yılından itibaren artık diğer işlemci tasarlayan ve işlemci üretmek isteyen, çip üretmek isteyen firmalar için de kullanılabilir hale geldiğinde N4 ve N5, yani 4 nanometre ve 5 nanometrelik işlemciler üretilebilecekmiş bu ilk modülde. İkinci modül ise 2028'den itibaren kullanılabilir hale gelecekmiş ve burada 3 nanometrelik işlemci üretim süreciyle işlemciler ve çipler üretilecek. Üçüncü modül ise N2 ve A16 üretim sürecinde işlemcileri üretebilecek. Ve 2030'a doğru, yani 2030'un başlarında veya 2020'lerin sonunda bu modülün de tamamlanıp yüksek hacimli üretime geçmesi ve fabrikanın artık tamamen yüksek hacimli üretimi planlandığı şekilde yapabilmesi bekleniyor. Fakat TSMC dedim ya az önce Trump bir varyansın etmişti. Bir şikayet etmişti. TSMC'ye biraz böyle gıcık olmuş açıkçası. Nedense 6 Aralık olarak planlanan açılış törenini ki az önce saydığım 11,6 milyar dolarlık toplam teşvikin Biden döneminde çıktığında hatırlatmak lazım. Biden döneminde verilen bu teşvik sayesinde belki de kurulacak olan fabrikanın açılış törenini 6 Aralık'tan Amerikan başkanlığının devrinden sonrasına taşımış gibi duruyor TSMC. Hani Biden değil de bize kızan, bize biraz böyle hayıflanan Trump gelsin, onunla bir açılış töreni yapalım diye düşünmüşler gibi duruyor. Yeni plana göre 6 Aralık'ta değil, Ocak sonu veya Şubat başında bir açılış yapılacakmış. Belki bizim reis de gider biliyorsun, her açılışı yapıyor. İşte açılmış olan yerleri tekrar açıyor
Evet.
mesela. Onun da katılımları iyi
Umarım katılır,
olabilir.
umarım.
Aynen. Şimdi bu teşvikler veriliyor. Fabrikalar açılıyor. Trump'a yanlama hareketleri yapılıyor ama bir yandan da TSMC'nin de başı hafiften beladaymış abi.
Niye?
Çünkü Arizona'daki fabrikasına işe alım yaparken ayrımcılık yapmakla suçlanıyor. Tayvanlı ve Asyalı insanları işe almaya çalışıyormuş diye bir söylenti var ve dava açılmış. Ve dava açılırken insan kaynakları departmanından da bazı kişiler davacı olarak davanın tarafı olmuşlar Meriç.
Çalışıyor kısmı bana çok inandırıcı gelmedi. Burada elini sallasan zaten Asyalı'ya çarpıyor. Bence çalışmıyorlardır, kolaylıkla buluyorlardır. Ama
Ama burada şöyle bir şey var. Sanırım bu almak istedikleri insanlar senin bahsettiğin gibi Asya kökenli Amerikan vatandaşları da değil abi. Amerika'da çalışabilecek, hani çalışma izni olan ama Amerikan vatandaşı olmayan Tayvanlılar gibi duruyor. Niye biliyor musun? Çünkü mesela işe alım süreçlerinde Tayvan merkezden doğrudan Amerika'ya şunları şunları alın dendi ve hiçbir ilan verilmeden o kişilerin işe alındığı. Bu alınan kişilerin işte Amerikan vatandaşlığı olmadığı için bir Amerikalı işe alınsaydı sendikalaşma olabileceği için sendikalaşmayı azalttığı gibi böyle söylentiler var açıkçası. Ha, hatta şöyle bir şey var. Mesela işe alım koşullarında da hani eğer ilan açılırsa da mesela Mandarince ya da Çince'yi şart koşuyorlarmış. E kaç hani Amerikalı hani hem yeterli yeteneklere ve bilgi birikimine sahip olup hem de Mandarin veya Çince'yi bilecek. Böyle bir durum söz konusuymuş. TSMC yaptığı açıklamada demiş ki yo yani biz ayrım yapmıyoruz. Hani din, dil, ırk ayırt etmeden herkese eşit şartlar sağlıyoruz demiş ama biliyorsun
evet.
bunu Türkiye'de bile
İyi.
söyleyen insanlar
Evet.
var.
Türkiye'de bu işleri bilince şimdi TSMC'nin yaptığı çok bana garip gelmedi ama neyse, Trump geliyor kardeşim, istediğini yapsınlar, hadi bakalım. Hodri meydan, Trump zamanında yapabilir misin? Yapamazsın bak.
Maga.
Hadi bakalım. Trump sizin içinizden geçecek, içinizden falan diye. Geçen bir önceki bölümde, 2 bölüm önce Biden'ı savunurken şimdi hükümet değişti ve Trump diye burada.
Ne güzel işte abi. Bak
Tabii.
sen de TSMC gibi ayak uyduruyorsun.
Tabii ki
TSMC de
abi.
demiş ki Biden mı gelecek kardeşim açılışa Trump gelsin diye ertelemiş.
Güç nerede? Biz oradayız kardeşim. Hayda. Oğlum,
Ne oldu ya?
AMD de işten çıkarıyormuş. Biz burada Intel'e gömdük gömdük. AMD'yi övdük övdük. AMD de mi batıyor? Onlar niye işten
Yo.
çıkarıyor? Ne? Niye?
Yo.
Keyiften mi
Bu
işten çıkarıyorlar oğlum o zaman?
biraz öyle.
Ne? Nasıl ya?
Ya şöyle AMD global iş gücünün %4'ünü yani yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamış ve yaptığı açıklamada demiş ki biz özellikle veri sunucuları, veri merkezi sunucuları ve yapay zeka işlemcilerine yönelik çözümlere odaklanmak istiyoruz. İşte en çok para nereye geliyorsa oraya az önceki haberde de bahsettiğimiz gibi. Bu kapsamda da 1000 kişiyi artık hani o alanlarda çok fazla yatırım yapmak istemediğimiz için veya ihtiyacımız olmadığı için işten çıkaracağız demişler. Burada şunu da hatırlatmak lazım. AMD son 3 yılda insan kaynağı açısından 2 kattan fazla büyümüş. Şu anda da herhangi bir zarar durumu yok. Mesela Intel bir önceki çeyrekte 16 milyar dolar zarar etmişti. O zararı bir şekilde gerçekten kompanse etmesi, azaltması gerekiyordu. Hatta Intel 16 bin kişiyi işten çıkarmıştı ve bu işten çıkarmayı 1,6, 1,5 mu 1,6 milyar dolar falan zarar ettikten sonra yapmıştı. Ona rağmen sonraki çeyrekte 16,6 milyar dolar zarar etmişti. AMD'de zarar durumu da yok. Muhtemelen karlılığını ve operasyonel verimliliğini artırmak için yaptığı bir hamle. Hani biraz da aç gözlü demeyelim ama zarar yokken böyle bir şeyin yapılması tabii ki üzüyor. Orada 1.000 kişinin işsiz kalması söz konusu sonucunda.
Abi bu şey gibi. Şimdi mesela paran olmaz, fakirsindir. Böyle salaş yerlerde yemek zorunda kalırsın. Intel'in işten çıkarması bu. AMD'ninki de şu. Parası var, zengin. Keyiften salaş yere gidiyor böyle. O salaşta yaşamak için. Hani zaten lüks yerde yemek yiyebilir de. Ya gideyim bugün de salaş yerde yiyeyim. Şöyle bir bakalım oranın tadına. AMD'ninki de böyle. Keyfi.
Ya tabii işten çıkarmaları salaş yerden yemeğe benzetmedi. Dünyada ilk kez yapılmış olabilir ama
Biz bu programı boşuna mı
doğru yani
yapıyoruz?
teşbihte hata olmaz
Olmaz.
demişler.
Aynen. Elçiye zeval olmaz tabii ki yani.
Tabii ağaç yaşken eğilir.
O çok ayrı bir mevzu. Yılanın başında küçükken
Küçükken
ezeceksin.
ezeceksin.
Evet. Yani dikkatli ol.
Bir de seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran kaderi püsküllü belam, değil mi?
Yakalarsam.
Mucuk mucuk.
Evet.
Kaderi püsküllü bela mı? Ben çünkü şarkı sözlerini çok yanlış biliyorum genelde ama. Umarım doğrudur
En yanlış bilin hangisi?
bu. hatırlamaya çalışayım. En yanlış bildiğim şarkı sözü. Ha, Özdemir Erdoğan'ın bir şarkısı var. Hani sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilir. Ben onu sevgi anlaşmak değilse neden sevgi denilir zannediyordum.
Tamamen zıttını yani hani.
Evet.
Çok güzel.
Bir arkadaşım da şey diyordu. Hani haydi gel benimle ol. Koşalım yıldızlarda değil mi? Bakalım dünyadaki neslimize ya ona şey diyordu resmimize.
Bir şey diyeyim onu
Ama
ben de öyle
mantıklı bu.
zannediyordum. Evet ben de öyle zannediyordum. Bu arkadaşı ben tanıyor muyum peki?
Ve bu arkadaş da İzmirli.
Hadi ya. Ben miyim ya? Yoksa
Evet.
benden mi
Hayır,
bahsediyorsun?
hayır, senden bahsetmiyorum.
Şey,
Bu arada evet sen söyle.
kaderim püsküllü belammış.
Ha kaderim. Ha
M'leri
kaderim virgül.
unutmuşsun. Evet.
Evet kader ben de diyorum. Ya Allah Allah kaderi niye püsküllü belam? Ha orada bir hitap var ya. Yani. Kaderim püsküllü belam.
Aynen
Yakalarsam
öyle.
öperim.
Evet,
Anladım.
aynen.
Püsküllü bela ne demek ya? Şu
İşte
an bunu
belamın
düşüneceğim gece.
püsküllüsü.
Peki.
Böyle bir sürü püskül oluyor ya böyle bir sürü bela
Evet.
böyle vıcık vıcık bir bela hani. Hani
Vıcık
kurtulamıyorsun.
vıcık.
Kurtulamadığın bir bela gibi düşün püsküllü belayı.
Peki. Peki.
Peki hayalet sevgilim İrem şarkıyı bilir misin?
Ya abi ben o şarkıyı hiç full dinlemedim.
Ya tamam ben sana atayım bir otur dinle. Şimdi oradaki hayalet sevgilim. Hayalet mi yoksa hayalet mi?
Sözleri bir söylesene.
Hemen ben sana açayım. İrem bunun tweetini attı, söyledi oradaki şeyi.
Ha, yani artık biliniyor
Biliyoruz
ne
ama ben ne
olduğunu.
olduğunu unuttum. Tweet'i bulmaya çalışıyorum sabahtan beri.
Hayır, tweet'i bulmaya çalışma lütfen. Sen sözleri söyle, üstüne konuşalım.
Tamam. Şimdi sevmesen de beni özledim sesini. Git desem de yine gitmesen. Yıllardır çektim bu hasret mi çile mi? Haram mısın bana bir bilsem. Bebeğim benim, hayalet sevgilim. Hayalet sevgilim. Hayalet herhalde çünkü ayrı
Hayalet ya
yazmamışlar.
bu
Ayrı yazmamışlar.
ghost
Ghost
ghost
olan.
bu
Ghost.
ghost olan
Ghost mu?
sevimli hayalet
Hatta onu
Casper.
gibi. Onu şey diye soruyorlardı. Hani şimdi sözde soramayınca hayalet ayırt edemeyince Ghost mu? İşte Imagine mi falan filan diye soruyorlardı.
Imagine mı? Ya halbuki burada şey desinler yani hani ben de konuşamadım.
Öyle bir şarkı işte böyle şarkı seni alır
Ya
götürür.
ruhani varlık olan mı
Ruhani.
yoksa
Eylem olan mı?
Evet.
Ama ülkemizde eylem kelimesini kullanmak bile riskli olabilir, o yüzden.
Fiil dese. Fiil. Hem Arapça.
Fiil. Eylem Türkçe
Fiil.
mi?
Eylem Türkçe. Eylemekten geliyor muhtemelen.
Hmm. Biz o zaman dördüncü haberimizi eğleyelim mi?
Gönül eğlendirelim. Ama bu eğlenme farklı. Neyse. Buradaki de tabii. Bak insanlar gerçekten o bilinmezliğe ve bilinmez niyeyi bu eğlenmek kelimesinin de ye ile olduğunu zannetmesinden
Eğlenmeyi eğlenmek mi zannediyorlar?
sen hiç görmedin mi? Yani
Yok.
yumuşak ye ile yazmak yerine bir sürü insan ye ile yazıyorsun. Hani
Hiç
hadi
denk
hadi
gelmedim.
çok eğlendim bugün diye ama
Ciddi
ye ile.
misin ya?
Senin demek ki çok kötü arkadaşların yok. Benim arkadaş kitlem mi biraz şey
Hemen
acaba?
hemen o arkadaş kitlesini değiştirmeni sana öneriyorum. Şimdi bir haberimiz, biz yine Tayvan, Mayvan, Çin, Min dedik, böyle Asya, Masya konuştuk. Japonya'dan da haber var. Japonya yarı iletken üretimine yatırım yapmayı planlıyormuş.
Japonya aslında 1980 ve 90'larda yarı iletken üretiminin merkezi gibi bir şeydi. En azından çok güçlüydü bu konuda. Şu anda birçok kullandığımız marka 1980'lerde 90'larda bu markalar haline geldi. Sony, Panasonic, JVC, Sharp ve daha ismini hani söyleyeceğim söyleyemeyeceğim bir sürü firmadan bahsediyoruz. Ama zamanla gerek yaşlanan nüfusu, gerek çalışma kültürü, gerek deflasyon durumu, sürekli ülkede bir deflasyon olması, sürekli tasarrufun artması, ülkenin inovasyon konusunda çok geride kalması, Çin'in yükselişi, Tayvan'ın, Kore'nin yükselişi Japonya'yı çok geri plana attı. Japonlar da bunun farkında tabii ki yani oradaki yöneticiler, en azından farkında olan yöneticiler varmış diyelim. Japon Başbakanı Shigeru Ishiba yaptığı açıklamada demiş ki Japonya'nın çip üretimi için 65 milyar dolarlık bir yatırım sağlayacağız. Bu 65 milyar dolarlık yatırımın da Rapidus adlı şirket başta olmak üzere spesifik çip üretiminde iddialı ve hırslı bazı hedefleri olan firmalara verileceği konuşuluyor ama hangi firmalar olacağı tam olarak belli değil. 22 Kasım'da oylanacakmış bu Japon meclisinde ve Japonların hedefi bu 65 milyar dolarlık yatırımdan teşvikten sonra ülkeye geri dönüşün 1 trilyon dolar olması yönündeymiş. Şimdi rakamları hatırlıyor musun abi? 65 milyar dolar burada.
Hı.
65 milyar dolar TSMC yatırım yapıyordu. Toplam 130. 10 milyar dolar Intel Almanya'dan ya yani 10 milyar demeyeyim de 12-13 milyar dolar Intel alacaktı bir teşvik. 145 milyar dolar falan yapıyor değil mi? Dünyanın en büyük şirketlerinden, hükümetlerinden falan bahsediyoruz. Türkiye'de bir kaybolan para vardı. O ne kadardı?
128 milyar dolar. Keşke unutabilsek.
Yani bak düşün Japonya 65 milyar dolarlık yatırımın 1 trilyon dolar olarak ekonomiye katkı sağlamasını bekliyormuş.
Hı.
Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum.
Ya ama öyle diyorsun da Japonya'da da yani 12 yıldır aynı parti yönetiyor ülkeyi. Şimdi Japonya'da öveceksen de bir bak demokrasilerine yani. 12 yıldır aynı parti.
Hala imparatorları var.
Ya işte mecliste oylama falan yapacaklarmış da bilmem neyim. Ya arkadaşım yani bir kere meclis dediğin şey zamana bak oylama yapıyor. Mecliste zaman alacak, tartışacaklar, büyük ihtimalle kavga edecekler. Türkiye'ye bak, bir kişi yapacaksınız diyor, yapıyor. Meclise gerek bile yok.
Doğru.
128 milyar dolar helal hoş olsun. Tamam mı? 12 yıldır aynı ülkeyi yöneten bir parti var orada Japonya'da. Hala gelmiş bana meclise yolluyor da bilmem ne yapıyor. Hiç bana Japonları övme. Yok 1 trilyon kazanacakmış da. Ben ülkenin demokrasisine bakarım. Ne kadar hızlı işlediğine bakarım. Kaç adamı yönettiğine bakarım ülkeyi. Tamam mı? Ben şurada seninle aynı görüşte değilim bu yüzden yani.
Teşekkür ederim. Meriç, sen Amerikan seçimlerinde oy kullanmamışsın
Yok
değil
maalesef
mi?
kullanamadım.
Ama kullansan kime vereceğini tahmin ediyorum.
Tabii evet. Ama yine kaybeden tarafta olacaktım, öyle değil.
Yeşiller Partisi'ne verecektin.
Da yok şey, Amerikan Komünist Partisi'ne verecektim. O zaman bu kadar siyaset yeter ya. Apple'a mı geçsek artık?
Apple'ın haberi var mıymış ya? Var,
Var,
var
var.
mısın? Unuttum.
Unuttum lan be. Kapatsaymışız keşke.
Koyduğum haberi unuttum. Ben diyorum bir tane daha bir şey vardı.
Abi sen unutmuşsun zaten, niye unutmuşsun? Çünkü Apple'da güncellemeleri sessiz sedasız yapmış. Sen de unutmuşsun ya, normaldir. Ne
Ya
yapmış?
Apple kendi de unutmuş. Ya ne yapmış şu? Geçtiğimiz haftalarda bahsettik ya, böyle uzun uzun bir ürün güncellemesi dedik. Mac Mini dedik, MacBook Pro dedik. Sonrasında bir şeylerden dedik. Bak yine unuttum. Şaka şaka iMac dedik. burada MacBook Pro'ları güncellerken aslında ekran teknolojisinde de ufak bir değişiklik yapmış Apple. Mini LED aydınlatma aynı kalmış. IPS LCD panel de aynı kalmış. Fakat editörlere göre, özellikle ekran ve monitör incelemecilerine göre, Apple MacBook Pro modellerinde artık Quantum Dot kullanıyormuş. Quantum Dot da şu: sen arkadan aydınlatmayı veriyorsun ya, arkadan aydınlatma sırasında aydınlatmanın önüne önce Quantum Dot koyuyorsun, yani kuantum noktacıklarını, partiküllerini koyuyorsun. Işık o partiküllerden geçerek renklerin daha fazla, daha güçlendirilmiş bir şekilde senin gözüne ulaşmasını sağlıyor. Apple MacBook Pro ailesine Quantum Dot koymuş. Hatta yanılmıyorsam Apple'ın bütün ürün gamında kullandığı ilk Quantum Dot panelmiş bunlar. Ama ekranın geri kalan özellikleri aynı. Yani 120 Hz yenileme hızı, dediğim gibi mini LED aydınlatmalı IPS LCD panel. Fakat Quantum Dot'un ve diğer iyileştirmelerin etkisi, ki bu diğer iyileştirmelerin arasında artık kadmiyum olmayan panellerin kullanılması da var, ki kadmiyum insan sağlığı için zararlı bir madde. Bunların sonucunda yapılan testlere göre ekranın tepki süresi epey iyileşmiş. Yani blurlanma ve özellikle hareketli görüntülerdeki netlik artmış gibi görünüyor. Blurlanma azalmış, hareketli görüntülerdeki netlik artmış ve aynı zamanda daha temiz ve hızlı bir piksel tepkisine sahip olduğu söyleniyor. Özellikle de Blur Busters diye bir site var. O siteye girip kendi ekranını da test edebiliyorsun. Böyle kayan UFO'ları gösteriyor. Hani senin ekranın ne kadar temiz o UFO'ları verebiliyor, inceleyebiliyorsun. Orada yapılan, yani o kurucuların yaptığı incelemeye göre, panellerde bu anlamda da bir iyileşme varmış. Ama geri kalan, dediğim gibi, parlaklık, çözünürlük, tazeleme hızı, panelin teknolojisi anlamında bir yenilik yok. Belki de Apple bunu çok karmaşık olabileceği için anlatmamış olabilir. Yani demiştir ki ya biz şimdi bunu anlatacağız ama ne diyeceğiz ki? Yani Quantum Dot koyduk, işte bakın şöyle harekette. Aslında Apple tam Apple'lık bir konu ama hani böyle ballandıra ballandıra phenomenal falan diyerek anlatacakları bir şey, ama bir yandan da şey dedikodusu var. iPad Pro'larda nasıl OLED, hatta tandem OLED ekrana geçildiyse, MacBook Pro'larda da 2026 yılında, 2025 değil, 2026 yılından itibaren OLED ve hatta tandem OLED'e geçileceği düşünülüyor. Bu da olursa, bu arada, ilk kez bir Mac ürün ailesinde OLED'e geçileceği anlamına geliyor. Hani belki o yüzden şimdi demişlerdir ki ya biz zaten var olan bir şeyi revize ettik, çok fazla hani bunun pazarlamasını yapmamıza gerek yok. Asıl vurgumuz M4 ailesi işlemcilerdi ve yapay zeka özellikleriydi. Zaten OLED gelince bunu bangır bangır anlatırız demiş de olabilirler. Bilemiyorum.
Bu Apple bazen bana şey gibi geliyor. Canı sıkıldıkça güncelleme yapıyor böyle boşluk. Boşluğuna geliyor. Diyor ki bir aydır güncelleme yapmadık. Hadi bir güncelleyelim falan. Çok böyle geliyor bana Apple güncellemeleri artık. Sürekli bir güncelleme olur mu kardeşim her hafta her hafta?
Her hafta yok ya.
Yok mu? Ne
Var
bileyim,
mı?
bana sanki her hafta Apple bir şey güncelliyor diye konuşuyoruz gibi geliyor.
Her hafta bir şey güncelleyemeyen Microsoft var mesela. İşte
O
Recall'un
çok ayrı bir konu ya. Abi başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim yok. Zaten yeterince konuştuk. Senin var mı?
Yok, ben Hanekef haberi de ekledim. Bakalım gelecek mi? Geri takip. Zannetmiyorum niye gelsin ama.
Haftaya bu gelişmeleri de aktaracağız.
Evet.
Pet'ten haber var mı? Satya'dan var mı? Ve Haneke'den var mı?
Evet. Umarım birisi kabul eder de şu programları onlara atarız. Artık YouTube'da altyazılarımız da var. Ben geçen bir baktım İngilizce altyazıya. Çalışıyor Buğracığım.
Çok iyi.
Güzel de çalışıyor. O zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.
Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.